Ayrım 20.
İstanbul'dan Kıbrıs'a denizden gidilirdi. Moralı karayoluyla gönderildi. Yanına tek uşak almasına dahi izin verilmedi. 8 nefer çavuşun muhafazasında yola çıkarıldı. Sırtına kısa bir yol kürkü giymişti. Bir kılıç istedi, ayağına çizme istedi, vermediler. Üsküdar'dan çıkınca sırtından kürkünü alıp bir uşak çuhası verdiler. Dil iskelesine geldiklerinde o çuhayı da alıp bir Arnavut kebesi giydirdiler, atını aldılar. Bir hamal beygirine bindirdiler. Bu hakaretlerden akıbetini sezen Moralı Mustafa Paşa ağlamaya başladı. Dil iskelesinden kayıkla karşı yakadaki Hersek köyüne geçirdiler. Köylüler yumurta ikram etti, çavuşlar yedi. Paşa benim işim bitmiş diye bir lokma alamadı. Orada adamlarından birine rastladı. Bu adam paşasının halinden son derece müteessir oldu. Arnavut kebesini çıkartıp sırtından kürkünü verecek oldu. Mustafa Paşa hava çok soğuk, kapamanı ver dedi. Çavuşlar bre ne kapama derdindesin, haydi yürü diye atına bir kamçı vurup sürdüler. Bir dağ içine geldiklerinde arkadan ılgarla iki Tatar yetişti. Çavuşlar Moralı'yı onlara teslim edip geri döndüler. Bu iki Tatar İpşir'in cellatlarıydı. Paşayı bir dere içine soktular ve lütfen abdest alıp iki rekat namaz kılıp tövbe ve istiğfarına izin verdiler. İpşir Moralı Mustafa Paşa'nın idamı için fetva ve ferman almaya lüzum görmemişti. İpşir Paşa'nın padişahtan ferman ve müftüden fetva almaya lüzum görmeden bir dağ başına boğdurttuğu defterdar Moralı Mustafa Paşa muhakkak ki masum bir kurban değildi. 2 sene içinde Karun hazinesi yığmış büyük bir hırsızdı. Öldürdükten sonra iç oğlanlarından biri İpşir Paşa'ya giderek bir gece hamallara 2 büyük harar yükletip gönderdi. Nereye gittiğini bilmem diye bir ihbarda bulundu. Bütün İstanbul hamalları toplandı ve oğlan o 2 hamalı teşhis etti. Onlar da defterdar Mustafa Paşa'nın verdiği hararları götürdükleri yeri söylediler. Eşeklik lakabıyla anılır Hacı Ahmet adında birinin evine götürmüşlerdi. Bu adam buyurun emanet edilip şuraya bırakıldı, elimi bile sürmedim dedi. 2 harardan 2 tahta sandık, sandıklardan da 50.000 altın çıktı. İpşir, padişahım işte bir akçem yoktur diye yemin eden adamın sakladığı altınlar, başka yalanları ve ihanetleri ne olsa gerektir dedi. Moralı Mustafa Paşa'yı tembihine rağmen öldürtmüş olan İpşir'e çok kızgın olan Sultan Mehmet bu 50.000 altın karşısında yumuşadı. Moralı cezaya müstahakmış diyerek defterdarın idamını şifahen tasdik etmiş oldu. İpşir'in işe başladığının o ilk günlerinde ölüm yolunda Moralı'yı Kaymakam Melek Ahmet Paşa'nın sadaret kahyası Gadde Mehmet Ağa ile baş muhasebeci Mevku Fatih Mehmet Efendi takip ettiler. Padişah onlar için de katillerine asla rızam yoktur dedi ve bu ihtarı İpşir'in sarayda en ziyade hürmet ettiği Reyhan Ağa vasıtasıyla yaptı. Fakat İpşir kararından şaşmadı ve hiç değiştirmeden aynı usulü tatbik etti. Karayoluyla Kıbrıs'a sürgün fermanlarını alıp bir kayığa koydu. Üsküdar'ı geçirtti ve birer ata bindirip çavuşların muhafazasına yola çıkardı. Yanlarına bir tek nefer oğlan ve uşak almalarına izin verilmemişti. 1-2 konak yol alındıktan sonra arkadan İpşir'in ejder misali 4 levendi gelip yetiştiler. Gadde Mehmet Ağa ile Mevku Fatih Mehmet Efendi'yi çavuşlardan aldılar. Henüz İznik'e varmamışlardı ki yolda Gadde Mehmet Ağa'nın Anadolu'dan gelen adamlarından bir ağaya rastladılar. Bu adamın yanında pür silah 20 atlı vardı. Hemen atından indi, Veli Nimet'in eteğini öptü ve Gadde'yi bir köşeye çekerek izin ver 20 nefer uşağımla şu 4 levendi bu tenha yerde tepeleyeyim. Sizi pençelerinden kurtarıp bir selamet yere çıkarayım. İpşir Paşa'nın devleti uzun sürmez, bir eyyam gizlenir, o layıkını bulunca siz de meydana çıkarsınız dedi. Bu teklif Gadde Mehmet Ağa'nın da aklına yakın geldi. Lakin Mevku Fatih Mehmet Efendi razı olmadı. Yaşı 70'i de aşmış, nice vezirler tanımıştı. Onun nazarında padişah tembihinin kıymeti çok büyüktü. İpşir'in daha padişahlığı yapmış bir haydut olduğunu hiç düşünmedi. Bizim katlimizi mucip bir suçumuz yok. Cürbümüz Mührü Hümayun'u Moralı'yı almak için çalışmamızdır. Bizi katledecekleri malum değil. Ama şimdi biz muhafızlarımızı öldürüp firar edersek işte o zaman idamlık bir suç işlemiş oluruz dedi. Beriki Ağa, Bre Efendi sen Mecnun'a benzersin. Hiç dünyada Mührü Hümayun işlerine karışmaktan büyük suç olur mu? Yanınıza bir oğlan uşak aldırtmadan bu kış günde sizi böyle üryan ve sefil yola çıkaran adamın kastı sizi katletmek değil de ne olsa gerektir. İstanbul'da katletmediğine kim bilir ne düşünce sebep olmuştur. İpşir gibi cebbar celali yapacağı işe hüccet fetva ister mi? Gel sen benim sözümü dinle, şu 4 levendi şurada haklayalım, sizi alıp bir bilinmez yere götürelim. Dünyanın hali bir karar üzere durmaz. İpşir'in tutuşu devletinin çok sürmeyeceğine delildir diye ısrar ettiyse de Mevku Fatih Mehmet Efendi razı olmadı. İznik'e varıp bir hana indiklerinde arkalarından iki adam daha geldi ve handa bunları bulup İpşir'in yolladığı düzme bir idam fermanını Mevku Fatih Mehmet Efendi'nin eline verdi. İhtiyar adam şöyle bir göz atınca derinden bir of çekti. Gadde Mehmet Ağa nedir o ferman diye sorunca İpşir Paşa ahirette kendisiyle hak davasına girişmemiz için bize hüccet göndermiş dedi. Gadde Mehmet Ağa İpşir'e zincirleme ağır bir küfür sardı ve daima hürmet ede geldiği felaket arkadaşına sadece ''Efendi izin verseydin'' diyebildi. Mevkufati Mehmet Efendi bizim arkamızdan elbet ki onu da katlederler ama cezasını bulmaz. Hemen Cenab-ı Hak o melunu ahirete imansız göndersin dedi. Kalktı abdest aldı, tövbe ve istiğfar ile namaza durdu. O namaz kılarken Leventler Gadde Mehmet Ağa'yı boğdular. Sonra da Mehmet Efendi'nin boynuna kement attılar. Vakanüvis Naima Efendi, Gadde Mehmet Ağa ile Mevkufati Mehmet Efendi'nin bütün paraları ve malları müsaade edilirken, gizli bir şey kalmaması için işkenceyle tehdit edildiklerini yazıyor. Günde birkaç kere Eliyazü Billah Teala, insan suretinde kerahat timsali, sarıca cellatları gelip işkence aletleri gösterip, ''Paralarınız nerelerde saklı söyleyin, yoksa bu işkenceleri ederiz.'' derlerdi diyor. Melek Ahmet Paşa'nın yakınlarından hatta akrabası ve bu münasebetle de Gadde Mehmet Ağa'nın kapı yoldaşı olan Evliya Çelebi ise bu işkence sahnesini tafsilatıyla anlatıyor. Sultan 4. Murat zamanında ikisi de saraydan yetişmiş ve ikisi de abaza olduğu halde İpşir Paşa Melek Ahmet Paşa'yı hiç çekemezdi. Elinden gelse bizim paşayı bir kışık suda boğacaktı. İstanbul'a gelir gelmez kaymakamlığı sona eren Melek Paşa'yı Van valiliğine tayin etti ve hiç eğlenmeyip hemen gitmesini emretti. Hapsettirdiği Moralı Mustafa Paşa, Mevkufati Mehmet Efendi ve Gadde Mehmet Ağa da Melek Paşa'nın adamları, koruduğu kimselerdi. Ben de o zaman Melek Ahmet Paşa'nın hizmetindeyim. Paşamızın bütün kapı kulu halkıyla Van'a gitmek üzere Üsküdar'a geçtik. Paşa beni çağırdı. Kölelerini ve cümle eşyanı bırak. Ben gözetirim. Sen benim arkamdan birkaç gün İstanbul'da kal. Bir yolunu bul İpşir'e yahut en yakın bir adamına intisap et. Bizim Gadde, Mevkufati ve Moralı ne haldedirler iyice öğren. Halk arasında dolaş. İpşir için neler söyleniyor dinle. Sonra kimseye haber vermeden gizlice ve ılgarla bana gel yetiş dedi. Evliya Çelebi anlatıyor. Cümle esvaplarımı, eşyamı Küçük İbrahim, Rum Ali ve Gürcü Mustafa adındaki kölelerimle Üsküdar'da bırakarak Melek Paşa ile vedalaştım. O şiddetli kışta bizim paşa Van yolunu tuttu. Ben de İstanbul'a döndüm. Ertesi günü de Sadrazam İpşir Paşa'nın sarayına giderek kahyası Salih Ağa'nın huzuruna çıktım. Salih Ağa, bre evliyam sen Melek Paşa ile Van'a revan olmadı mı diye sordu. Sultanım seyahatten bizar oldum. Bahusus bu kış kıyamette 90 konaklık Van'a nasıl giderdim dedim. Salih Ağa hemen masraf katibini çağırarak bana günde 20 ekmek, 5 okka et, 3 okka pirinç, 1 okka yağ ve gece içinde bir bal mumu tayin ederek beni İpşir Paşa'nın ağaları arasına yazdı. Divan savulup kalabalık çekilince Salih Ağa'ya segah makamından bir iri rübayı okudum. Fasıl tamam oldukça dışarıdan ''Bre evliya, hey evliya, tuz ekmek hakkı bu mudur ki benden haberin yok?'' diye bir ses geldi. Bildim ki bizim paşanın kahyası Gadde Mehmet Ağa'dır. Salih Ağa'ya, sultanım bizim Mehmet Ağa'yı da huzurunuza davetle meclise alsanız dedim. Salih Ağa, evliyam o hapistir buraya gelemez dedi. O esnada bir iç mehteri gelerek kahyaya İpşir Paşa'nın kendisini çağırdığını söyledi. Salih Ağa da bana, sen otur bir yere gitme şimdi paşa hazretleri seni de huzura çağırır dedi. Az sonra bir mehter oğlan daha geldi. Evliya efendi adında bir kadı varmış paşa ister dedi. Hemen kalktım. Sakalım matruş olduğu için oğlan beni kadıya, efendiye benzetemedi. Yok, seni değil, bir ihtiyar evliya varmış, onu ister deyince, oğul, paşanın istediği evliya işte benim dedim. Güçlükle inandırıp İpşir Paşa'nın huzuruna çıktım, elini öptüm. İpşir Paşa, hafız evliya, hoş geldin. Şimdi bildim ki akıllı adammışsın, o hain melek ile bu kışta Van'a gitmedin dedi. Hüdaya hamd ederim ki bugünleri gördüm, siz sultanımın devletine ben artık nereye giderim dedim. İpşir Paşa, madem ki kapıma geldin işte sana iş. Var şimdi benim iznimle Gadde Mehmet, Moralı ve Mevkufati ile buluş. Bu herifler Karun malına maliktirler. Eğer kuş canlarını kurtarmak isterlerse Akakçı kara gün içindir deyip hazineye Gadde 3000 kese, Moralı 5000 kese ve Mevkufati de 1000 kese vererek halas olsunlar. Yoksa üçünü de katlederim dedi. Salih Ağa ile beraber huzurdan çıktık. Bir kapı açtılar, meğer hamam camekanıymış. İçeri girince gördüğüm şu oldu. Camekanın sofalarındaki peykelerde 200 nefer çatal fitilli sekban ve sarıca celladı oturmuş. Ortadaki havuz ağzına kadar suyla dolu. O zemheri de Gaddi'yi, Mevkufati ve Moralı'yı çırılçıplak soymuşlar. Boyunlarında bir lale ve zincirle üryan ve bir yan, giryan ve nalan havuzun o buz gibi suyuna, boğazlarına varıncaya kadar sokmuşlar. Cellatlar her gece kırbaçla döver, nice çeşit işkenceler görürlermiş. Onları o halde gördüğümde aklım başımdan gitti. Yanlarına varıp üçünün de ellerini öptüm. Zira veli nimetimdiler. Gadde Mehmet Ağa, evliya, bu başımıza gelen ne haldir dedi. Şimdi sahibi Devlet İpşir Paşa yanındaydım. Eğer kurtulmak istiyorlarsa 3000 kese Gadde, 5000 kese Moralı, 1000 kese de Mehmet Efendi versin, yoksa üçünü de katlederim dedi. Ve hem dahi yemin etti dedim. Parasızlıktan bahiste sızlandılar. İpşir'in kahyası Salih Ağa bizim Gadde Mehmet Ağa'ya dedi ki, ya Kırşehir'deki 40.000 koyun nice oldu? Diyarbakır'da Çernik şehrindeki 1000 kese kuruş nice oldu? Van'da Mallıkaya Çelebi ortağındaki 500 kese altın nice oldu? Gümrük emini Ermeni Hasan Ağa'nın kardeşi Anton'daki 2000 kese altın nice oldu? Biçare Gadde Kahya beni de şahit tutarak, işte Evliya Çelebi bilir, o 40.000 koyun Melek Paşa'nındır. Çermik'te benim malım yok, hepsi kardeşim Hacı Musa Ağa'nındır. Van'daki Kaya Çelebi benim değil, Melek Paşa'nın zevcisi Kaya Sultan'ın ortağıdır. O altınların içinde benim bir habbem yoktur dedi. Üçünü de üryan halde havuzdan çıkardılar, kırbaçla dövdüler, feryatları gökyüzüne çıktı. Sonra yine o buz gibi suyun içine attılar. İpşir'in sarayında 3 gün kaldım. İşkencelere devam ile o biçarelerden 3800 kese aldılar. Ve bütün mal ve eşyalarını müsaade ettiler. Şurada burada ne kadar adamları varsa hepsi hapsedildi. Onlardan da 2000 kese alındı. Gadde'nin Diyarbakır'daki kardeşiyle sair akrabasının cümle mallarının müsaaderesi için Diyarbakır valisine emir yazıldı. İstanbul'da zengin bilinen sair ayağını devlet de türlü taziklerle soyuldu. Nice Adem üryan giryan kaldı, bir azim zulüm öldü ki bunun sonu hayır değildir dedim. Nihayet Üsküdar'a can atıp kölelerimi buldum. Yanımıza Mercan Yusuf, Kamış Mehmet ve Cebeli Ali adında 3 nefer de pür silah yiğitleri can yoldaşı alarak 7 atlı gece yarısı yola çıktık. Çamlıca Dağı'nda 2'şer rekat namaz kıldık. Kur'an okuyup 3'ler, 7'ler, 40'lar, 100'ler, 1000'ler, 1001'ler bütün ricali gaybin ruhlarına hediye ettik. Ilgar'la at sürüp Van diyarına doğru revan olduk. Hüda yolumuzu asan eylesin. Türbesi Eyüp Nişancası'nda bir harabe halindedir. Nur içinde yatsın. Büyük mutazaffıf, şair Şeyh Abdülmecid Sivasi Efendi, Türkiye'de demokrasinin mübeşşiridir. Sultan 1. Ahmet'e hitaben yazdığı nasihatnamede, bencillik gütme, müstebit olma, adalet tarlasını bilgi sapanı ile sür ve meşveret tohumunu ek. Bir an evvel bitip yeşermesi içinde durmadan gözyaşlarınla sula. Ve küfr ile devlet dura, zulm ile durmasa gerek demiş olan adamdır. Zalim İpşir'in ikbali ilk günlerinde kavşadı ve tez çöktü. Zalim İpşir hem İstanbul zenginlerini kasıp kavurmaya başlamıştı, hem de Anadolu'dan başına toplayıp getirdiği cebbar adamlara verdiği mansıplarla memleketi yer yer ciğer söken ellere teslim etmişti. Bir Seyyid-i Ahmet Paşası vardı. Anadolu Beylerbeyi tayin etti. Kendi bütün sarıcasını, sekbanını, devendini onun yanına koştu. Bunları orada hizmetlendir, gözet, sakın dağıtma. Bir vakit gelir bunlar bize lazım olur diye tembih etti. Gün gibi aydındı. İpşir İstanbul'da bunalınca Anadolu'ya kaçacak ve isyan bayrağını tekrar açacaktı. Seyyid-i Ahmet Paşa bir Çerkezdi. 15-16 yaşlarında güzellikte yekta bir nevcivanken Mısır valisi Kayserili Ahmet Paşa tarafından bir âlâ cündi Çerkez gulamıdır diye Sultan 4. Murat'a gönderilmişti. Hediyesi de böyle tığ gibi civelek gençlere aşırı muhabbet gösteren Sultan Murad'ın makbulü olmuştu. Fakat bu Çerkez Ahmet Sultan İbrahim zamanında sarayda Enderun ağalarından birini bir gün hançerle vurup katletti. Cinayette hafifletici sebep görüldü. Kısas ile idam yerine Ahmet'in saraydan kovulmasıyla yetinildi. Muhakkak ki gözü pek cesur gençti. Bazı vezirlerden himaye gördü, sancak beyi oldu, vali oldu. Ve İpşir Mührü Hümayun ile İstanbul'a gelirken sadrazamın davetine ilk koşanlardan biri oldu. Anadolu Beylerbeyi olup bu eyaletin merkezi olan Kütahya'ya gidince İpşir'e güvenip yanındaki binlerce sarıca ve leventle yapmadığı melanet kalmadı. İpşir'in Kırık Bölük Başı adında bir adamı vardı. Naima, kasayı aklı kırık ve çehreyi ırzu edebi sıyrık bir sekbandı diyor. Eskiden emektarımdır, en tehlikeli günlerimde yanımda bulunmuş yarı garımdır diyerek bu adamı ta Trabzon valisi yaptı. O havali halkı huşuneti kavgacılığıyla tanınmıştı. Kırık bölük başının leventleriyle öylesine dalaştılar ki vilayette asayiş adına bir şey kalmadı. Bir meşhur Kürt Mehmet ağası vardı. Onu da Bolu Sancak Bey'i yaptı. Yine Naima yazıyor. Bolu halkını zincire vurup soymaya başladılar. Bu zulümden gayrı halk evlerine dalıp kıza, kadına ve taze olana taarruz ile eli ya zübillah nice habasetler eylediler diyor. Leventlerinin şenaati o mertebeyi buldu ki kurnazlıkta yaman Kürt Mehmet, Bolu'dan gasp ettiği şu kadar bin altını hurçlarına doldurarak Sancak Beyliğini bıraktı. Üsküdar'a kaçtı, döndü. Hülasa İpşir Paşa sadaretinin daha ilk günlerinde kendi adamlarını kayırmak sevdasıyla bir alay ehremene mansıp vererek hem memleketi harap ve halkını perişan etti, hem de kendisi dile düşüp bednam oldu. İstanbul Celali Sadrazam'ın her tarafa musallat ettiği haşaratın hafsala almaz melanetini padişaha duyurmak için kaçıp gelmiş şikayetçilerle dolmuştu. Bunlar büyük şehrin en kalabalık yerlerinde dolaşarak rezaletleri anlatmaya başladılar. İpşir'e alenen beddua ettiler. Divan günleri saraya giderken vezirin yolunu kestiler. Yüzüne karşı en ağır şeyleri söylediler. İstanbul için için kaynamaya başladı. Sadrazamın başında bir de kapı kulu sipahileri derdi vardı. İstanbul ve Üsküdar hanları da onlarla dolmuştu. Sadrazamın kapı kulu sipahisine karşı büyük vaatleri vardı. Fakat sipahiler mansıp peşinde değildi. Eğer öyle olsaydı meselenin halli kolaydı. İpşir onlara da en aşağısından bir voyvadalık verecek, varın gidin halkı dilediğiniz gibi soyun haklayın, eti sizin kemiği benim diyecekti. Sipahilerin işi ulufeye, devlet hazinesine dayanıyordu. İki ay kadar bir kuru vaatle beklediler. Sonra sızlanmaya başladılar. Söz sahiplerini sadrazama yolladılar fakat bu adamlar paşanın huzuruna kabul edilmediler. Türlü bahanelerle atlatıldılar. Bu sefer onlar da İpşir'in aleyhinde söylenmeye başladılar. Bu herif bizim kuvvetimizle vezir oldu. Şimdi bizden yüz döndürdü. Şerrinden korktuğu gidilere mansıp verir ama o gidilerin de atıp tutması bizim kuvvetimizdedir. Biz burada ne zamana kadar aç ve muhtaç bekleriz? Abamızı, kebemizi satarız, burada ekmek parası, hamam parası, ham parası yapar harcanırız. Bunun sonu nereye varır? Biz kendimizden geçtik. Sarıca ve Levent haşeratı memleketimizde evladı iyalimize tasallut eder. Namusumuz paymal olmuştur. Vezir bize artık izin versin. Evladı iyalimizi korumaya gidelim demeye başladılar. İyi alametler değil. Bunu İpşir de görüyordu. O sırada kaptanı Derya Kara Murat Paşa donanmayla sefere hazırlanıyordu. Venedikliler Akdeniz boğazını abluka etmişlerdi. Kara Murat Paşa bu ablukayı yararak boğazı açacak, 20 yıldan beri Girit adasına cenk eden Türk ordusuna erzak, cephane ve taze kuvvetler götürecekti. İpşir'in kahyası Salih Ağa kendisini toplu olarak ziyarete gelen ve dert yanan sipahilerin söz sahiplerine şu donanma çıkıncaya kadar sabredin, donanma çıksın sizin ahvalinizle de meşgul olacağız diye paşasının eski vaadini yeniledi. Fakat kahyanın yanından ayrılan sipahiler, İpşir Kara Murat Paşa'dan korkuyor, onu donanmayla savuncaya kadar bizi oyalamaya çalışıyor. Niyeti Murat Paşa gidince bizim ileri gelenlerimizi katletmektir. Ondan evvel biz davranalım, yemininde durmayan hilekar gaddarı tepelemeye bakalım dediler. Fırtına habercisi kara bulutlar görünmüştü. O günlerde İstanbul'a yeni bir şenaatin haberi geldi. İpşir'in aman gözet sakın dağıtma diye Seyyid-i Ahmet Paşa'ya emanet ettiği Leventlerden birkaç hergele bir kasabada bir eve girerek ev sahibinin gelinlik çağda bakire kızına tasallut etmek istemişler. Kız gece karanlığından istifade edip bahçeye kaçmış ve kendisini bir ağacın dalına asarak intihar etmiş. Nefis azgını Leventler bütün evi aramışlar, kızı bulamamışlar. Ertesi sabah bahçede cesedinin sallandığını görünce bu kız bizim gibi şahbaz yiğitlerden kaçacak değildi. Sen kızı bizim inadımıza astın diyerek babasını öldüresiye dövmüşler. Sipahilerin söz sahipleri toplanıp Şeyhülislam Ebu Said Efendi'ye gittiler. Efendi, ümmeti Muhammed'in evini barkını basıp namusunu yıkan bu şerirler devletli vezirin elleri fermanlı Leventleridir. Sizin kitapta bunlar için ne yazılıdır dediler. Ebu Said Efendi, ağalar elem çekmeyin, o zalimlerin hakkından gelinir, hele birkaç gün sabredin dedi, sipahileri başından savmıştı. Bir facia tüyler ürpertici çıplaklığıyla anlatıldıktan sonra sipahilerin Şeyhülislam Ebu Said Efendi tarafından sudan bir cevapla baştan savulması İstanbul'daki fırtına havasını biraz daha kararttı. Müftü kapısından çıkan sipahiler bir handa toplanıp başta kendisini asan gelinlik kız vakası, İpşir Paşa Leventlerinin yaptıklarını kalem diline verdiler ve siz din kardeşlerimizden ve cenk yoldaşlarımızdan davamıza yardım isteriz diye Yeniçerilere hitaben yazıp ekledikleri bir kağıtla beraber 3 Mayıs 1655 Cuma günü Cuma namazında Aksaray'da Yeni Odalar denilen Büyük Yeniçeri Kışlası'nın camiine, meşhur Orta Camii'ye gönderdiler. Vaiz Hüseyin Efendi'ye vererek vaazdan sonra şu kağıdı yüksek sesle oku, yoldaşlar dinlesin dediler. Vaiz Efendi kağıda şöyle bir göz atıp İbşir'e karşı bir çeşit ihtilal beyannamesi olduğunu görünce, bu iş benim bildiğim şey değildir, okuyamam diye kağıdı getiren sipahiye geri verdi. Bu sipahi okur yazar ve bağrı yanık bir adamdı. Efendi vaazını bitirince hemen ayağa kalktı. Camide İbşir'in muhakkak ki pek çok adamı vardı. Ve kendisini o anda yakalatıp kafasını cellat satırıyla uçurtabilirdi. Büyük bir cesaretle yoldaşlar dinleyin yoldaşlar diyerek kağıtları yüksek sesle okumaya başladı. Sipahilerin beyannamesinde Anadolu faciaları anlatılırken İbşir'in adı açıkça söyleniyordu. Ve sadrazam çok ağır bir şekilde suçlanıyordu. Orta camide adeta bir panik oldu. Bu cesur sipahiyi susturmak isteyen tek yeniçeri çıkmadı. Fakat caminin içinde de kimse kalmadı ve o bağrı yanık adam da dinlenmeyen beyannamesini koyduğuna sokup gitmedi. Son satırına kadar bomboş camide dört duvara okudu. Manzara hem hazin hem heybetliydi.